Ayrım 8.
Benimkisinin saldırıya geçmek gerektiği konusundaki raporu, Fransızların sol kanadının korunma altında olmadığı konusunda Kazakların verdiği bilgiler, saldırı komutunun verilmesi zorunluluğunun son belirtileriydi. 5 Ekim saldırı günü olarak belirlendi. Kutuzov 4 Ekim sabahı savaş yönergesini imzaladı. Toli bunu Yermolov'a okuyarak daha sonraki önlemlerin alınması sorumluluğunu ona verdi. Yermolov, "Peki peki şimdi zamanım yok," diyerek kulübeden çıktı. Toli'nin hazırladığı savaş düzenlemesi kusursuzdu. Bu düzenleme Almanca olmamakla birlikte tıpkı Ostlerditz'teki gibi birinci kol yürüyor falan yere, ikinci kol yürüyor filan yere gibi yazılmıştı ve bütün bu kollar kağıt üzerinde belirlenen zamanda yerlerine geliyorlar ve düşmanı mahvediyorlardı. Her şey bütün savaş düzenlemelerinde olduğu gibi çok iyi düşünülüp hazırlanmış ve gene bütün düzenlemelerde olduğu gibi hiçbir kol belirlenen zamanda belirlenen yere gelmemişti. Düzenlemenin kopyaları gerektiği deyin çoğaltılınca bir subay çağrıldı ve uygulamaya koyması için Yermolov'a bu kağıtları iletmesi buyuruldu. Kutuzov'un hizmet subayı olan bu genç süvari subayı kendine verilen görevin öneminden koltukları kabararak Yermolov'un karargahına yollandı. "Gitti," dedi hizmeteri gelen bu subaya. Muhafız süvari subayı Yermolov'un sık sık yanında bulunduğu bir generale gitti. "Hayır, burada değil, general de yok." Muhafız süvari subayı atına yeniden binip bir başkasının yanına gitti. "Hayır, yok, gitti buradan, subay. Herhalde gecikmeden beni sorumlu tutmazlar. Ne tatsız iş," diye düşündü. Bütün ordugahı dolaştı. Kimi Yermolov'u başka generallerle birlikte bir yere giderken gördüğünü, kimi de evde olması gerektiğini söylüyordu. Subay öğle yemeği yemeden akşamın 6'sına değin aranıp durdu. Yermolov kayıplara karışmıştı. Nerede olduğunu da bilen yoktu. Subay bir arkadaşının yanında birkaç lokma atıştırıp ileri karakola, Miloradoviç'in yanına gitti. Miloradoviç de evde yoktu. Ama orada Miloradoviç'in General Kiki'nin verdiği baloda olduğunu, Yermolov'un da orada bulunabileceğini söylediler. "Bu balo nerede peki?" "Şurada, Yechkino'da," dedi bir Kazak subayı. Büyük bir toprak sahibinin konağını gösteriyordu. "Orada mı? Mevzilerimizin ötesinde mi?" "Bizim alaylardan ikisini oraya sürdüler. Orada tam bir cümbüş var şimdi. İki orkestra, üç koro." Subay mevzilerin ötesine Yechkino'ya yollandı. Eve yaklaşırken ta uzaklardan bir asker dans şarkısının neşeli ezgilerini duydu. Çayırlarda, çayırlarda. Şarkı ıslıklarla ve telli çalgıların sesleriyle karışarak ve kimi zaman bağırışlarla boğuklaşarak kulaklarına değin geliyordu subayın. Subay bu sesleri duyunca hem neşelendi hem de kendisine verilen bu deyin önemli bir görevi yerine getirmekte çok geç kaldığı için korku duydu. Saat 9 olmuştu. Attan indi. Ruslar ile Fransızlar arasında nasılsa sağlam kalmış konağın kapısından girdi. Büfede ve sofrada uşaklar yemeklerle ve şaraplarla koşuşturup duruyorlardı. Şarkıcılar pencerelerin dibinde yerlerini almışlardı. Subayı içeri aldılar. Ordunun bütün önemli generallerini ve aralarında Yermolov'un iri, heybetli bedenini hep birlikte gördü. Generallerin ceket düğmeleri çözüktü. Yüzleri kızarmıştı ve canlıydı. Yarım daire oluşturacak biçimde ayakta durmuşlardı ve yüksek sesle gülüşüyorlardı. Salonun ortasında orta boylu, kırmızı yüzlü bir general, çevik ve ustaca devinimlerle trepak oynuyordu. "Ha ha ha, bravo Nikolay Ivanoviç, ha ha." Subay önemli bir görevle o anda içeri girdiği için iki kat suçlu olduğunu duyumsadı. Ama generallerden biri onu gördü ve niçin geldiğini öğrenip Yermolov'a söyledi. Yermolov yüzünü buruşturup subaya yaklaştı. Söylediklerini dinledikten sonra kağıtları aldı ve bir şey söylemedi. O gece muhafız süvari subayına Yermolov'tan söz eden bir arkadaşı, "Bilmeyerek mi baloya gitti sanıyorsun? Bunlar bilerek hazırlanmış dolaplar. Konovnitsin'e oyun oynanıyor. Yarın ne şenlik olacak seyretsen," dedi. Yaşlı ve çökmüş Kutuzov ertesi gün erkenden kalktı, dua etti, giyindi ve onaylamadığı bir savaşı yönetmek zorunluluğundan doğan hoşnutsuzluk duygusuyla arabaya bindi. Torutino'dan 7 kilometre olan, Leteshevka'dan saldırıya geçecek olan kolların toplanacağı yere yollandı. Kutuzov uyuyup uyanarak sağdan silah sesleri gelip gelmediğine kulak kabartarak ve savaşın başlayıp başlamadığını anlamaya çalışarak ilerliyordu. Ama çevrede ses yoktu. Nemli ve sisli bir güz gününün şafağı yeni sökmeye başlamıştı. Kutuzov, Torutino'ya yaklaşırken atlarını arabanın geçtiği yoldan öte yana geçirerek su başına götüren süvariler gördü. Onları dikkatle süzdü ve arabayı durdurdu. Hangi alaydan olduklarını sordu. Bu süvariler çok uzakta ve o anda pusuda olması gereken koldandılar. Yaşlı başkomutan bir yanlışlık olmalı diye düşündü. Ama biraz ilerleyince silah çatmış piyade alayları, odun toplayan ve aş pişiren uzun donlu askerler gördü. Bir subay çağırdı. Subay, devinim için hiçbir komut almadığını bildirdi. Kutuzov, nasıl olur diye başladı. Ama hemen susup bir üst rütbeli subayın çağrılmasını buyurdu. Arabadan indi ve güçlükle soluyarak bir aşağı bir yukarı dolaşmaya başladı. Çağırttığı üst rütbeli subay olarak Kurmay General Eyşan'ı görünce, bu subay yapılan yanlışın sorumlusu olduğu için değil, öfkesini dökebileceği kıratta bir kimse olduğu için Kutuzov kıpkırmızı kesildi. Titreyerek soluk soluğa kalarak, kızgınlığından yerlere yatıp yuvarlanacak duruma geldiği zamanki öfkesiyle, elleriyle tehdit devinimleri yapıp bağırarak ve sunturlu sövgüler savurarak Eyşan'ı adam akıllı haşladı. Oraya rastlantı sonucu gelen ve hiçbir suçu olmayan bir başka subay, yüzbaşı Brogin de yedi bu sövgüleri. Bu rezil de nereden çıktı? Kurşuna dizmeli, alçaklar diye bağırıyordu kalın sesiyle. Ellerini sallıyor ve olduğu yerde sendeliyordu. Kutuzov bedensel bir acı duyuyordu. Başkomutan olan o, Rusya'da kimsenin elde edemediği yetkilere sahip olan Serenissim, bütün ordu karşısında gülünç duruma düşmüştü. Boşu boşuna bu deyin bütün gece dua ettim, her şeyi hesap etmek için boşu boşuna gece uyumadım diye düşünüyordu. Genç bir subay olduğum zaman hiç kimse benimle böyle alay etmeye kalkışamazdı. Ama şimdi dayak cezası çekiyormuş gibi acı duyuyor, öfkesi ve acı bağırtılarıyla bunu dile getirmekten kendini alamıyordu. Ama çok geçmeden eli ayağı kesildi. Çevresine çok aşırı kötü sözler söylediğini duyumsayarak arabaya bindi, sesini çıkarmadan geriye döndü. Bu öfke nöbeti bir daha gelmedi. Dilenen özürleri, yapılan savunmaları, Yermolov ona ertesi güne değin görünmemişti ve Beningsen, Konovnitsin ile Tolin'in gerçekleştirilemeyen bu devinimin ertesi gün yapılması yolundaki üstelemeleri gözlerini kırpıştırarak dinledi. Kutuzov da buna boyun eğdi. Ertesi akşam birlikler belirlenen yerde toplandılar ve o gece yürüyüşe geçtiler. Koyu mor bulutlu ama yağmursuz bir güz gecesiydi. Yerler ıslaktı ama çamur yoktu. Birlikler sessizce ilerliyorlardı. Ara sıra top sesleri duyuluyordu. Yüksek sesle konuşmak, pipo içmek, çakmak yakmak yasaklanmıştı. Atların kişnemesi önlenilmeye çalışılıyordu. Bu girişim gizemliliği, çekiciliği artırıyordu. Askerler neşe içindeydi. Kimi kollar durup silah çatmışlar, gereken yere geldiklerini sanarak, koşup bunları bütün gece yürüyüp şaşmaz bir biçimde gitmeleri gereken yerden başka bir yere ulaşmışlardı. Yalnızca Kont Orlov Denisov, kazakları bütün birlikler arasında en az önemli olanı, belirlenen yerlerine zamanında varmışlardı. Bu birlik ormanın en ucunda Stromilova'dan Dimitrovskaya'ya giden patika üzerinde durdu. Uyuklamaya başlayan Kont Orlov'u Tanyer'i ağırmadan uyandırdılar. Fransız ordugahından gelen bir kaçağı getirdiler. Pontayadovski kol ordusundan bir erbaştı bu. Erbaş görev başında hakarete uğradığı için kaçtığını, çoktan subaylığa yükseltilmesi gerektiğini, herkesten daha yiğit olduğunu, bundan ötürü Fransızlardan ayrıldığını ve öç almak istediğini Polonya diliyle anlattı. Murat'ın bulundukları yerden 1,5 kilometre ileride gecelediğini, kendisine 100 atlı verilirse onu diri diri eline geçireceğini de ekledi. Kont Orlov Denisov arkadaşlarıyla görüştü. Küçümsenmeyecek değin çekici bir öneriydi bu. Gitmek için herkes ona katıldı ve herkes bu girişimi doğru buldu. Bir yığın tartışma ve görüşmeden sonra Tuğgeneral Grekov, erbaşı da alıp iki kazak alayıyla gitmeye karar verdi. Erbaş giderken Kont Orlov Denisov, "Aklından çıkarma, yalan söylediysen köpek gibi astıracağım seni. Doğru söylediysen 100 düka var," dedi. Erbaş yanıt vermeden kararlı bir tavırla ata bindi ve çabucak hazırlanmış olan Grekov'la birlikte yola çıktı. Ormanın derinliklerinde gözden yittiler. Bastıran sabah ayazında titreyen, aldığı sorumluluktan ötürü heyecanlanan Kont Orlov, Grekov'u geçirdikten sonra ormandan çıktı. Ağarmaya başlayan günün aydınlığında belli belirsiz seçilen düşman ordugahını ve sönmeye yüz tutan ateşleri incelemeye koyuldu. Kont Orlov Denisov'un sağında açık bir bayır üzerinde bizim kolların görünmesi gerekiyordu. Kont Orlov oraya bakıyordu ama bu kollar uzaktan görünmeleri gerektiği halde görünmüyorlardı. Fransız karargahında Kont Orlov Denisov'a göre ve özellikle çok keskin gözleri olan yaverinin sözlerine bakılırsa kımıldamalar başlamıştı. "Ah, belli ki geç kaldık," dedi Kont Orlov ordugaha bakarken. İnandığımız bir kimse ortalarda görünmez olunca çoğu zaman düşündüğümüz gibi bu erbaşın bir hilekar olduğunu, yalan söylediğini, nereye götüreceğini kimsenin bilmediğini, bu iki alayı uzaklaştırarak saldırı tasarısını alt üst etmek istediğini düşündü ansızın ve buna kesin bir gerçekmiş gibi inandı. Böyle yığınla asker arasından başkomutanı ele geçirmek olacak iş miydi? "Bu alçak hiç kuşkusuz yalan söyledi," dedi Kont. Yanında bulunan ve ordugaha bakarken Kont Orlov Denisov gibi kuşkuya kapılmış olan biri, "Geri çağırabiliriz onları," dedi. "Doğru mu? Ne dersiniz? Bırakalım gitsinler mi, yoksa bırakmayalım mı? Buyurur musunuz, geri çağıralım mı?" Kont Orlov saatine bakarak birden kararlı bir sesle, "Geri çağıralım, dönsünler. Çok geç oldu. Ortalık iyice ağardı," dedi. Yaver Grekov'a yetişmek üzere ormanın içine 4 nala daldı. Grekov geri dönünce hem yarıda kalan bu girişimden, hem hala görünmeyen piyade kollarını boşuna beklemekten, hem de düşmanın bu deyin yakın olmasından kaygılanan Kont Orlov Denisov, birliğindeki bütün askerler de aynı kaygıyı duyuyorlardı, saldırıya geçmeye karar verdi. Yavaşça komut verdi. "At bin." Herkes yerini alıp haç çıkardı. "Tanrı yardımcımız olsun." Orman birden hurra sesleriyle inledi. Kazak bölükleri birbiri ardından sanki bir torbadan dökülüyorlarmış gibi ırmağı aşarak, kargılarını indirip ileri uzatarak, neşe içinde ve bir yel gibi düşman ordugahına aktılar. Kazakları ilk gören Fransız umutsuz ve korku dolu bir çığlık kopardı. Ve ordugahta bulunan herkes yarı giyinik ve uykulu bir halde topları, tüfekleri, atları bırakarak çil yavrusu gibi dağılmaya başladılar. Kazaklar artlarında ve çevrelerinde olup bitenlere aldırış etmeden Fransızları kovalasalardı, Murat'ı ve bütün orada bulunanları ele geçireceklerdi. Komutanları da bunu yapmaya çabalıyordu. Ama ganimetleri ve tutsakları gören kazakları oradan koparmak olanaksızdı. Kimsenin komutları aldırdığı yoktu. 1500 tutsak, 38 top, birçok sancak ve kazaklar için hepsinden daha önemli olan atlar, eyerler, battaniyeler ve birçok başka eşya ele geçirmişlerdi. Bunlarla uğraşmak, tutsakları ve topları toparlamak, ganimetleri paylaşmak, çekişmek, dahası kavga etmek gerekiyordu. Kazaklar bundan başka bir şey düşünmüyorlardı. Kovalanmadıklarını anlayan Fransızlar kendilerine geldiler, toplandılar ve ateş etmeye başladılar. Orlov Denisov hala kolları bekliyor, saldırıyı sürdürmüyordu. Oysa ikinci kol yürüyor ve diye başlayan düzenlemeye göre Beningsen'in ve Tolly'nin komutası altında olan gecikmiş kolların piyadeleri gereken biçimde devinmemişler ve her zaman olduğu gibi bir yere gelmişler ama kendileri için belirlenen yere ulaşmamışlardı. Gene her zaman olduğu gibi neşeyle yola çıkan askerler durmaya başlamışlardı. Hoşnutsuzluk belirten sözler duyuluyor, saflarda düzensizlik görülüyor, birçoğu geriye dönüyordu. Atlarını dört nala sağa sola süren yaverler, generaller bağırıp çağırıyor, kızıyor, çekişiyor, yanlış yol izlendiğini, geç kalındığını söylüyor, birine sövüyor, sonunda da hepsi de Tanrı cezasını versin der gibi ellerini sallayarak tek bir yere gitmiş olmak için ilerliyorlardı. Bir yere varırız herhalde diyorlardı. Gerçekten de bir yere varıyorlardı ama varmaları gereken yere varmıyorlardı. Kimileri de yerlerine varmışlardı ama çok geciktikleri için düşmanın ateşine hedef olmaktan başka işe yaramamışlardı. Bu savaşta White Rother'in Austerlitz'te oynadığı rolü oynayan Tully, yılmadan sağa sola at sürüyor, işlerin her yerde ters gittiğini görüyordu. Gün artık iyice ağardı ve Baggovut'un kol ordusu Orlov Denisov'la birlikte çoktan ormanda bulunması gerektiği sırada gene koşuşturarak atını ormana bu kol orduya sürmüştü. Başarısızlığa sinirlenen ve üzülen Tully bunun bir suçlusu olması gerektiğini düşünerek atını kol ordu komutanına yöneltti. Kurşuna dizdirme gözdağını savurarak onu iyice haşlamaya başladı. İşlerin ters gitmesine üzülen yaşlı, yiğit ve sakin general Baggovut, herkesi şaşırtan ve kişiliğine aykırı düşen biçimde öfkelenerek Tully'ye ağır sözler söyledi. ''Kimseden ders almak istemiyorum ve askerlerimle birlikte ölmesini başkaları deyin iyi bilirim.'' diyerek tümeniyle tek başına ileri atıldı. Kapıldığı heyecan içinde tek bir tümenle o anda savaşa atılmanın yararlı olup olmadığını düşünmeyen ve Fransızların kurşunları altında açık araziye çıkan yiğit Baggovut askerlerini dosdoğru ateş altına sürdü. Öfkeye kapıldığında ona gerekli olan tehlike gülle ve kurşundu. İlk kurşunlardan biriyle devrildi. Öteki kurşunlar da askerlerinden çoğunun canını aldı. Ve tümeni Fransızların ateşi altında bir süre gereksiz yere kaldı. Bu sırada başka bir kolun Fransızlara cepheden saldırması gerekiyordu. Ve bu kolda Kutuzov vardı. İsteğine aykırı olarak başlamış olan bu savaştan, karma karışıklıktan başka bir şey çıkmayacağını biliyor ve birliklerini elden geldiğince sakınıyordu. Saldırıya geçme önerilerini gönülsüzce dinleyerek küçük kır atının üzerinde ilerliyordu Kutuzov. İleri atılmak istediğini açıklayan Milorodoviç'e, ''Saldırıdan başka laf bilmiyorsunuz, karmaşık manevralar yapamadığımızı göremiyor musunuz?'' diyordu. Bir başkasına da, ''Sabahleyin Mura'yı diri diri yakalamayı, belirlenen yere gelmeyi beceremediniz. Yapılacak bir şey kalmadı şimdi.'' diye yanıt veriyordu. Fransızların gerilerinde Kazakların verdiği bilgiye göre daha önce hiçbir güç yokken, şimdi iki Polonya taburunun yer aldığı Kutuzov'a bildirilince döndü ve göz ucuyla Yermolov'a dünden beri tek sözcük söylememişti ona, baktı. Saldıralım derler, çeşitli planlar yapıp sunarlar ama uygulamaya gelince hiçbir şey hazır değildir ve düşman işkillenerek önlemlerini alır. Yermolov bu sözleri duyunca gözlerini kırpıştırarak gülümsedi. Tepesinde dolaşan öfkenin uzaklaştığını, Kutuzov'un bu iğneleyici sözlerle yetineceğini anlamıştı. Yanında duran Rayevski'yi diziyle dürterek yavaşça, ''Bana taş atıyor.'' dedi. Biraz sonra Kutuzov'a yaklaşarak büyük bir saygıyla şöyle dedi. ''Fırsat henüz kaçmadı. Altes, düşman uzaklaşmadı. Saldırıya geçilmesini buyurur musunuz? Yoksa muhafız birliği savaş görmemiş olacak.'' Kutuzov hiçbir şey söylemedi. Ama buranın birliklerinin çekilmeye başladıkları bildirilince saldırı komutunu verdi. Ancak her 100 adımda 45 dakika duraklıyordu. Savaşın tümü Orlov Denisov kazaklarının yaptığı devinimlerden başka şey değildi. Öteki birlikler hiçbir yararı olmadan yalnızca birkaç yüz kişiyi yitirmişlerdi. Bu savaş dolayısıyla Kutuzov bir elmas nişan, Benningsen elmaslar ve 100.000 ruble, başkaları da rütbelerine göre değerli şeyler aldılar. Bu savaştan sonra kurmay kurulunda birçok yer değiştirme atamaları yapıldı. Bizde her şey böyle tersine yapılır. Tarutino savaşından sonra Rus subay ve generalleri böyle diyorlardı. Bugün de böyle denir ve bununla bir aptalın her şeyi tersine yaptığı ama bizim böyle yapmayacağımız belirtilmek istenir. Ama böyle konuşanlar bu konulardan hiç anlamayan ya da kendilerini aldatan kişilerdir. İster Tarutino, ister Borodino ya da ister Austerlitz olsun, Hiçbir savaş düzenleyenlerin tasarladığı gibi gerçekleşmez. Şaşmaz bir olgudur bu. Sayısız özgür güç, insan hiçbir yerde ölüm kalımın söz konusu olduğu değine özgür değildir. Savaşın gidişini etkiler ve bu gidiş önceden kesinlikle bilinemez ve tek bir gücün belirlediği yöne hiçbir zaman uymaz. Herhangi bir nesne üzerinde yönleri farklı güçler aynı anda etkili olursa, bu nesnenin devinim yönü bu güçlerden herhangi birinin yönü olamaz. Bu yön, mekanik biliminde eşkenar köşegeniyle belirtilen orta ve en kısa yön olacaktır. Tarihçilerin ve özellikle Fransız tarihçilerinin kitaplarında savaşların önceden düzenlenmiş bir plana uyacak biçimde yapıldığını okuyacak olursak, bundan çıkaracağımız biricik sonuç yazılanların baştan aşağı yanlış olduğudur. Tarutino Savaşı'nda Tully'nin göz önünde tuttuğu amaç, yani birlikleri düzenleme uyarınca sırayla savaşa sürmek hiç kuşkusuz gerçekleşmemişti. Belki de Murat'ı tutsak almayı düşünen Kont Orloff'un amacı da, bütün bir kol orduyu yok etmeyi düşünen Benningsen'in ve başkalarının amacı da, savaşa katılıp sivrilmek isteyen subayların amacı da, ele geçirdiğinden daha çok ganimet almak isteyen Kazakların amacı da gerçekleşmemişti. Ama amaç gerçekten ulaşılmış olan ve bütün Rusların o sırada istediği şey, Fransızları Rusya'dan kovmak ve ordularını yok etmek, Tarutino Savaşı karma karışıklığı ve tutarsızlığı dolayısıyla seferin o döneminde tam anlamıyla gerekli olan şeydi. Bu savaşın amacına en uygun sonuç gerçekte ulaştığı sonuçtu. En küçük çabayla, çok büyük bir karışıklık içinde ve çok az bir yitikle bütün savaşın en büyük sonuçları elde edilmiş, çekilmeden saldırıya geçirilmiş, Fransızların güçsüzlüğü ortaya çıkmış ve Napolyon ordusunun kaçmak için beklediği itki sağlanmıştı. Napolyon Moskova'ya o parlak Moskova utkusundan sonra giriyor, bu kesin bir utkudur. Çünkü savaştan sonra Fransızlar çatışmalara egemen olmuşlardır. Ruslar geri çekiliyorlar ve başkenti bırakıyorlar. Erzaklar, silahlar, cephaneler, sayısız zenginliklerle dolu Moskova böylece Napolyon'un eline geçiyor. Fransız ordusundan iki kat zayıf olan Rus ordusu bir ay boyunca tek bir baskın devinimi bile yapamıyor. Napolyon'un durumu çok parlak. Bu durumda iki kat fazla bir güçle geriye kalan Rus ordusuna yüklenip onu yok etmek, elverişli bir barış sağlamak ya da öneri kabul görmezse Petersburg üzerine korkutucu bir yürüyüş yapmak, dahası başarısızlığa uğranılırsa Smolensk'e ya da Vilno'ya dönmek ya da Moskova'da kalmak. Kısacası Fransız ordusunun o zamanki parlak durumunu korumak için büyük bir dehaya herhalde gerek yoktu. Bunun için yapılması gereken çok yalın ve kolaydı. Askerin çapulculuğunu engellemek, tüm ordu için Moskova'dan elde edilebilecek kış giysilerini sağlamak ve kentte bulunan ve Fransız tarihçilerinin yazdığına göre orduya 6 ay yetebilecek olan erzakı toplamak gerekiyordu.